Ayrım 13, sayfa 141. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Manders bir mezar hazırlıyor. Hava kararmaya yüz tuttuğundan cenaze evindeki ofis kapanmıştı ama yine de Robert Manders kapıyı çalanları yanıtsız bırakmıyordu. Her olsa gelen illet yüzünden Dr. Walker'ın kontrol altına alındığına ya da sona erdiğine inandığı illet yüzünden cenaze evinin işleri fazlasıyla artmıştı. Ve Manders daha fazlasının gelme ihtimalini göz ardı edemiyordu. Hayat dolu bir kasabanın ölüm deposunun müdürlüğünü yapmak incelikli bir işti ve Manders mesleğinin en mühim kuralını asla aklından çıkarmazdı. Cenaze evinin kapısından kaç tane naaş girerse girsin her biri onları taşıyanlar için tekti. Babası cenaze evini devraldığında Robert yalnızca 10 yaşındaydı. O güne dek babası bir mezar kazıcıydı. Bu meslek yüzünden giysilerinde hep çimen ve çamur lekeleri olurdu. Bir de adamın üzerine öyle bir koku sinerdi ki küçük Robert daha babasını görmeden adamın eve döndüğünü anlardı. Bu benzerine rastlamanın pek mümkün olmadığı, kadim olmayan ama taze de sayılamayacak bir şeyin kokusuydu. Babası o günlerde Hubert adındaki bir mezar kazıcıyla birlikte çalışırdı ve kazdıkları boş mezarların başında sık sık derin sohbetlere dalarlardı. En sevdikleri sohbet konusu günün birinde kendi cenaze evlerine sahip olup bir çift mezar kazıcı çalıştırma fikriydi. Cenaze evinin o zamanki sahibi Howard Lawrence'ın ani ölümü de bunu hayret verici bir ihtimale çevirmişti. Kasaba yetkilileriyle yaptıkları kısa toplantının ardından iki genç mezar kazıcı mekanı borç karşılığı satın alma iznini almış ve cenaze evini çalıştırmaya başlamışlardı. Başka kim ölülerle ilgilenmeye böylesine hevesliydi ki? Kim onlar kadar hazırdı? Robert ve annesi babasıyla birlikte cenaze evine taşınarak ikinci kata yerleşmişlerdi. Genç Manders'ın ölüme, cesetlere ve o can sıkıcı muhafaza sürecine karşı hissizleşmesi de buradan gelmekteydi. 15 yaşına bastığında her şeyi tek başına yapabilecek hale gelmişti. Robert 20 yaşına bastığında Hubert payını alan Manders'a satmış ve Robert kendini aniden cenaze evinin mirasçısı olarak bulmuştu. Böylece geleceği de güvenceye alınmıştı. Robert, Manders düşünceli pencereden dışarı bakıyor, ne yaptığının farkında olmadan adamlarının yeni bir mezar kazışını izliyordu. Alexander Wolf adlı kafasının içinde dönüp duruyordu. Dwight Everson seçtiği doktor. Manders parmakları çenesinde olduğu halde koltuğun arkasına yaslanmış, kararmakta olan gökyüzü yüzünden silüet halini alan manzaraya bakıyordu. Yavaşça kapıya doğru döndü. Evet Norman, içeri gel. Norman her zamanki beyaz önlüğünü giyiyordu ve üzerinde havasız ve basık bodrum katının kokusu sinmişti. İşim bitti. Robert başıyı da onayladı. Çok güzel. Nasıl gitti?
Güzel bir çalışma oldu.
Robert gülümsedi. Öyle olduğuna eminim. Mezar kazıcılar o akşamüstü sularında cenaze evine geldiklerinde Manders onlarla Carol Evers hakkında konuşmuş ve ikilinin kadının ölümünden zaten haberdar olduğunu keşfetmişti. Onlarla birlikte mezarlığın kapısının dışındaki parsel numaralarını gösteren tahta tabelanın yanına dek yürümüştü. Kadının nereye gömüleceğini de orada açıklamıştı. Kazılmayı bekleyen pek çok mezar vardı ama adamlar güneş batana dek Carol'unkini hazır edeceklerine dair müdüre söz vermişti. Fakat Manders adamların yanından ayrılmak üzere döndüğü sırada Lucas, 20. parsel şu anda yatmakta olduğun yerin yanında konforlu kalır deyivermişti. Manders çoğu zaman mezar kazıcıların konuşmalarını saçma bulurdu ama bu seferki dikkatini çekmeyi başarmıştı.
O da ne demek Lucas? Şu anda nerede yatıyormuş?
Evers hanesinin kilerinde Bay Manders. Bayan Farah Darrow'un kocasından duydum. Kız daha dün kadını orada kendi gözleriyle görmüş. Manders'ın gözlüğünün ardındaki gözlerine mesafeli bir ifade yerleşmişti. Ardından adamlara yapacak çok işleri olduğunu hatırlatıp yanlarından ayrılmış ve çakıl taşlı patikadan evin önündeki taş basamaklara doğru yollanmıştı. Günün geri kalanının çoğunu bomboş gözlerle pencereden dışarı bakarak geçirmişti. Bir ara ofisinden çıkmış ve Norman'ın 77 yaşındaki avukat eskisi Wilhelm Boyd'un naaşını hazırlamakta olduğu bodrum katının taş basamaklarına inmişti. Her ne kadar her şeyin doğru düzgün yapılıp yapılmadığını denetlemek Manders'ın işi olsa da mevtaya yalnızca üstün körü bir bakış atmıştı. Çünkü Norman işinde en iyisiydi. Cenaze evinde geçirdiği onca yıl boyunca Robert işini daha titizlikle yapan başka kimse tanımamıştı. ''Malzeme stokumuz ne durumda?'' diye sormuştu Manders bodrumda. Fakat sesi ilgisiz, aklıysa başka bir yerdeydi. ''Hı?'' Manders söylediklerini tekrar etmemiş, Norman da tekrar etmesini istememişti. Müdür Wilhelm Boyd'un naaşının üzerinde durdu, masanın etrafından dolanıp duvarın dibinde duran taburaya oturmuştu. Norman odada kendisinden başka kimse yokmuş gibi çalışıyordu ve bir bakıma yalnız da sayılırdı. Manders onu seyrediyor gibi görünse de gözleri işinin ehli makyaj sanatçısını görmüyordu. Binlerce kez tanık olduğu işlevin, aynı hareketlerin belli belirsiz gölgelerini takip ederken aklının başka yerlere gitmesine mani olmaktan vazgeçmişti. Artık ikisi de ofisteydi ve Norman işini bitirmişti. ''Şimdi eve gideceğim Bay Manders.'' Müdür başıyla onayladı. Norman önlüğünü çıkarırken Manders, ''Carol Evers buraya gelmeyecek.'' dedi. Ölü giydiricisi kalın kaşlarını çattı. Norman'ın yüzü çoğu zaman bodrumdaki ışıkların altında abartılı, kayış gibi ve sert görünürdü. Ama şimdi tepeden tırnağa vodvillerden fırlamışa benziyordu. Nasıl olur?
Görünüşe bakılırsa Bay Evers işleri halletmesi için ailesinden birilerini tutmuş.
Norman bir an için bunu düşünür gibi oldu fakat ardından ''Eve gidiyorum Bay Manders.'' ''Bay Boyd hazır.'' dedi.
''Pekala, teşekkür ederim. Sana iyi akşamlar.''
Norman oradan ayrıldı ve Manders boş gözlerle pencereden dışarı bakma işine geri döndü. 20. parsel şu anda yatmakta olduğu yerin yanında konforlu kalır. Pencereden bakınca mezar kazıcıların toprağı dizlerine dek kazmış olduğunu ve arkalarındaki gökyüzünün iyiden iyiye karardığını gördü. Ayağa kalkıp önce ofisten sonra da evden çıktı. Bahçeyi boydan boya arşınlayıp parsellerin yerlerini gösteren ahşap platform arkasında bırakarak mezar kazıcıların yanına gitti.
''Buraya bir Benson geleceğini söylemiş miydim?''
Sessiz sessiz mezarlığa yayıldı. ''Evet söylediniz efendim. Burayı bir Benson için hazırlıyoruz.''
''Ah'' dedi Manders, ''öyle olduğuna eminim. Yalnızca bildiğinizden emin olmak istedim.''
Hugh Benson kasabanın marangozuydu. Tabutçular söz konusu olduğunda marangozun Manders'ın en sevdiği zanaatçı olduğu söylenemezdi.
Taşıyıcıları sıkıca tutmalarını tembih etmemiz gerekecek efendim.
Manders başıyı da onayladı. Evet aynen öyle Lucas. Bu bir Benson'un elimizdeki ilk parçalanışı olmaz.
Robert Manders'a sorarsanız Hugh Benson'ın tabutları altı parça kereseden ve sıklıkla resim çerçevelerinde kullanılan birkaç çividen fazlası değildi. Hatta kimi zaman Benson'ın kereselerini yemek bıçağıyla kesip kesmediğini merak ederdi. Bu tabutların Carol Evers gibi bir kadına uygun olmadığı kesindi.
Büyük bir tören mi bekliyorsunuz efendim?
Hayır, küçük bir tören olacak. Muhtemelen Bay Evers'dan başkası olmaz.
Lucas Manders'a baktı.
Törene bütün kasabanın geleceğini düşünmüştüm. Herkesin Bayan Evers'ı sevdiğini sanıyordum.
Severlerdi, dedi Manders.
Manders bir iki dakika daha adamların çalışmasını izledi. Lucas'ın çizmeleri ve kaval kemikleri küreğin başıyla birlikte çukurun gölgelerinde kayboldu. Manders John Bowie'nin mezarına baktı. Hala taze görünüyordu. Mezarlığın geri kalanından kolaylıkla ayırt edilebiliyordu. Ve daha şimdiden en yakın arkadaşlarından biri ona katılacaktı.
Halletmem gereken birkaç iş var beyler.
Aslında söylediği doğruydu ama ofisine döndüğünde bahsettiği işlerin hiçbiriyle ilgilenmedi. Çalışmak yerine karanlıkta oturdu. Güneşin son demleriydi. Ufuk çizgisini şeklini bozmaya yetecek kadar geniş bir ışık yüzmesi pencereden süzülerek masasını mor bir ışıkla aydınlatıyordu. Manders parmaklarıyla koltuğun kolçağında bir ritim tutturdu. Kalkmaya yeltendi ama bir türlü yerinden kıpırdamadı. Koltuğun da arkasına yaslandı ama sonra öne eğilip iç geçirdi ve bu defa parmaklarını masaya vurmaya koyuldu. Çekmecelerden birinden bir kağıt çıkardı ve gittikçe solgunlaşan ışıkla bazı notlar aldı. Oysa bunu yapmasına gerek yoktu. İşini yapmak için hiçbir hatırlatıcıya ihtiyaç duymazdı. Çiçekler hakkında Mercy Donaldson'la görüş. August Marbles'la konuş, hava nasıl olacakmış öğren. Locus'un tabutu sağlamlaştırdığından emin ol. Kasabadan çan al. Pencereden dışarı baktı. Mezar kazıcıları artık göremiyordu. Manders'ın tek görebildiği haçlardan ve taşlardan oluşan kör düğümün içinden mızrak misali yükselen mezar taşlarının en uzun olanlarıydı. Fakat müdürün adamlarının neler yaptığını bilmesi için onları görmesine lüzum yoktu. Kürekleriyle derin çukurun duvarlarını sağlamlaştırdıklarını, çukurun derinliğini kendi boylarıyla kıyasladıklarını adı gibi biliyordu. Manders nihayet koltuğundan kalktı ve ofisi boylu boyunca arşınladı. Çizmeleri ahşap döşemelerin üzerinde takırdıyordu. Ama kitaplığın önündeki kilime adımını attığı anda odaya derin bir sessizlik çöktü. Bir mum yaktı ve yaktığı mumu alt raftan aldığı sopanın üzerine yerleştirdikten sonra sopayı baş hizasını geçecek kadar kaldırdı. Diğer eliyle uzanıp raftan deri kaplı ağır bir cilt indirdi ve onunla birlikte masasına döndü. Harrods ve civar bölge nüfus kayıt defteri. Siyah harfler kestane rengi kalın deriye gömülmüştü. Manders gözlüğünü düzeltti ve cildi açtı. Mezar kazıcılar işlerini bitirip o gecelik paydos ederlerken mum ışığı hala ofisinde dans ediyor ve o da hala okuyordu. Artık yalnızdı. Hem cenaze evinde hem de arazide. Gökyüzünün mor lekeleri yerini griye, sonra da yepyeni bir geceyi müjdelercesine laciverte bırakırken hala okuyordu. Şu anda nerede yatıyormuş? Evers hanesinin kilerinde. Bay Manders, kız kadını orada kendi gözleriyle görmüş. Manders sayfaları çevirdi. İnce kağıdın sesi koftu. Sanki Manders'ın aradığı şeyi ona sunmaya gücü yoktu. Ama yine de Manders sayfaları çevirdi, çevirdi, öne eğildi ve metne yaklaştı sözcüklere, isimlere. Alexander Wolf ismi zihninde dönüp durmaya devam ediyordu. Manders'ın onu, yani Dwight Evers'ın seçtiği doktoru aramaya başlamasının nedeni de buydu. Robert Manders'ın civarda yaşayan bir doktoru duymamış olması mümkün müydü? Parmakları beyaz sayfaların üzerinde dolandı, arıyordu, tarıyordu, umut ediyordu. Dwight yatmaya hazırlanıyor. Dwight takım elbisesinin ceketini makyaj masasının sandalyesine astı, aynadaki yansımasına baktı. Yeterince yaslı göründüğüne karar verdi. Ama yine de aynanın karşısında saçlarını biraz daha karıştırdı. Bu odada numara yapmasını gerektirecek kimse yoktu. Ama Dwight rolden çıkmayı hiç istemiyordu. Sanki duvar kağıtları onu gammazlayacakmış gibi. Boynundaki kravatı iyiden iyiye gevşetmiş, çizmelerini de çoktan yatağının ayak ucunda çıkarmıştı. Yürürken düğmelerini çözdüğü gömleği astı ve kravatını da gardırop kapısının içindeki kancaya taktı. Banyodaki lavaboda yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı ve ıslak ellerini dudaklarının üzerinden geçirdi. Yarından sonraki sabah diye düşündü. Carol gömülecek. Bu düşünce pek rahatlatıcı değildi. Tarih yeterince yakın değildi. Ya Carol o günden önce uyanırsa ne olacaktı? Ya şu anda uyandıysa?
James Moxie'nin yolda olduğunu okuduğu andan beri adam aklından çıkmamıştı. Lafayette endişelenmemesini söylemişti. Duman denen ucube adamın icabına bakacaktı ama eğer halledemezse Dwight'in ödemek zorunda kalacağı bedel cehennemdeki cennet kadar olacaktı. Moxie Carroll'un rahatsızlığından bahsedecekti. Moxie Şerif Opal'a anlatacaktı. El birliğiyle Carroll'ı mezarından çıkaracak, uzun uzadıya inceleyecek, tabutun içinde tırnak izleri bulacak, Carroll'ın rahatsızlığından haberdar olmasına rağmen neden karısının durumundan bahsetmediğini soracaklardı. Yoksa yine komaya girdiğini akıl edememiş miydi? Yatağın kenarına doğru yürüyen Dwight'ın zihninde yolun karanlığında kaybolmuş iki erkeğin, kanun kaçağının ve kiralık katilin görüntüsü canlandı. Duman şimdi neredeydi? Peki ya Moxie? Dwight'a göre Topal şu anda delik deşik vaziyette bir nehir yatağından kendi kanını içiyor ve muhtemelen yüzü koyun domuz pisliğinin içinde yatıyordu. O geniş ve sert yatağının kenarına otururken belki de James Moxie dumanın sırtına bir bıçak saplıyordu. Böylesine önemli bir şeyi ne idüğü belirsiz bir yabancıya emanet etmek aptallıktı. ''Artık kaçık ticareti yapıyorsun'' demişti Lafayette görüşmeleri sırasında. Bu anı karşısında Dwight'ın elleri titredi. Çoraplarını çıkardı ve ayı postu kilimin üzerine attı. Moxie şu anda Topal'ın kafasını köhne bir otelin banyosundaki eski pas tutmuş bir küvete doldurduğu suya daldırıp daldırıp çıkarıyor olabilirdi. Çalkalanan suyun küvetin kenarlarından taştığını, kiralık katilin onu oraya göndereni ele verdiğini ve o ismin kanun kaçağının zihnine kazındığını hayal etmek Dwight için hiç de zor değildi. Ve bu kaçıkların senin peşine düşmesi işten bile değil Dwight, senin yaşlı kurt. Lafayette'in tatsız gerçeklerinden biri daha, üstelik Dwight o dişi domuzun abartmadığını biliyordu. Acaba Duman kendisini kimin tuttuğundan haberdar mıydı? Dwight o meseleyi gözden kaçırmış olabilir miydi? Lafayette adını kimseye söylememesini tembih etmeli miydi? Ve şu anda daha da önemlisi, topal bir adam Moxie gibi bir efsaneyi mağlup edebilir miydi? Bu kargaşa korkudan ödünü patlatıyordu. Dwight'ın huzuru kaçmıştı. Çıkış yolu yoktu. Çiftin gelirinin %95'i Carroll'ın ve ailesinin parasından geliyordu. Ev, şirket, giysiler, hepsi 17 yıllık evlilikleri boyunca ya bizzat Carroll tarafından alınmıştı ya da ailesinden gelen parayla karşılanmıştı. Ah şu Hattie, ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala etrafta olan, varlığı her daim hissedilen Hattie. Dwight birini öldürtmek için kiralık katil tutmak şöyle dursun, 20 yıldır çamaşıra bile para ödememişti. Duman şimdi neredeydi tam şu anda? Lafayette, Topal'ın kanun kaçağının icabına bakmak için yeterince zamanı olduğuna dair Dwight'a garanti vermişti. Yine de terslikler her defasında bir yolunu bulup gerçekleşirdi. Eski sevgililer birleşir, eski aşklar alevlenir, insanlar eski ilişkilerinin tozlu izlerini takip ederek bir araya gelirdi. Bunun ya kaderle ya da eskiden yaşanmış ve hala yaşanmakta olan duygularla ilgisi vardı. Tedirgin bir şekilde yataktan kalktı ve pantolonunu çıkardı. Carroll'ın el çantasını, şapkasını ve aynalarını koymak için kullandığı küçük sehpanın üzerindeki mumu üfleyerek söndürdü. Yatak odası artık yalnızca yatağın diğer tarafındaki, kendi tarafındaki tek bir mumun ışığıyla ve açık vaziyetteki perdelerin arasından sinsice içeri süzülen ay ışığıyla aydınlanıyordu. Odanın diğer tarafına geçti ve camdan dışarı evin önündeki bahçeye baktı. Moxie oralarda bir yerlerde miydi? Pervazın altındaki gölgelerin arasına sinmiş olabilir miydi? Dwight camdan birkaç santim uzaklaştı. Belki de dışarıda ona doğrultulmuş bir silah vardı. Bu öyle bir silahtı ki bir efsanenin, Lafayette gibi kalpsiz kadınlarla erkeklerin kalplerine bile korku salan bir efsanenin elindeydi. Dwight onu hissedebiliyordu. Camı tuzla buz edecek, kaburgalarını parçalarına ayıracak ve kemiklerini yatağın arkasındaki yeşil taş duvara serpiştirecek bir merminin geçeceği soğuk tüneli. Sıcak bir tabancadan yükselen dumanın kokusunu alabildiğini düşündü. Daima sıcak olan bir tabancadan, daha kılıfından çekilmeden fokurdamaya başlayan bir tabancadan yükselen dumanın kokusunu. Sesini de duyabiliyordu. Dışarıda tek bir klik sesi. Çeliğin deri kılıfını terk ederken çıkardığı vınlamayı, nal seslerini ve silah ateş alırken yankılanan o patlama sesini. Sonra kafatası yere düşen bir çorba kasesi misali çatlayacak ve incecik dalları andıran kemiklerini bir arada tutan tek şey çuval gibi gevşeyen derisi olacaktı. Dwight ürperdi. James Moxie neredeydi, şu anda neredeydi? Dwight yatağa girdi, şilteye uzandı ve diğer mumu da söndürdü. Yatak odası kararınca gözlerini ayaklarının ötesindeki siyahlığa dikti. Ay ışığı oradaki karanlığa ulaşmıyordu. Fakat pencerenin olduğu duvar boyunca dizilmiş mobilyalardan bazılarına dokunuyor, şekillerini bozuyor, sandalyenin çömelmiş vaziyette öylece duran topal bir adama dönüşmesine, şifon yerinde o amansız efsanevi kanun kaçağının suretine bürünmesine sebep oluyordu.
''Onu 20 yıl önce terk etti.'' dedi Dwight karanlığa. ''Neden şimdi geri dönüyor?''
Bunun adaletsizliği altında eziliyordu. Bir kez daha dumanın görüntüsü zihninde canlandı. Kafası bir yalağın içindeydi. Moxie kurumla kaplı yüzüyle tepesinde dikiliyor, ''Seni kim gönderdi, seni kim gönderdi?'' diye kükrüyordu. Ama duman biliyor muydu? Dwight'in yol hakkında pek bir şey bilmiyor olması onu derinden korkutuyordu. Kısa süre sonra pencerenin öte yanında gece kuşları ötmeye başladı. Ardından kurbağalar ve çekirgeler de onlara katıldı. Dwight saçları yumuşacık yastığa dağılmış halde sırt üstü uzanıyordu. Battaniyeyi göğsüne kadar çekip gözlerini yumdu. Moxie'nin telgrafı kan kırmızı harflerle tavana kazınmış gibiydi. ''Gömmeyin, ölmedi, yoldayım.'' Eski sevgililerin görünmez zincirleri. Dwight gözlerinin karanlığa alışmasına yetecek kadar uzun bir süre etrafına bakındı. Kapının yanındaki şeklin, köşedeki karaltının, Carol'ın makyaj masası olduğundan emin olmasına yetecek kadar uzun bir süre. Ağır soluklar arasında uykuya daldı. Zamanın dışında ayrıntıdan yoksun bir arazide başıboş dolaşan topal bir kaçık ve de bir kanun kaçağı. Dwight'ın rüyasında, James Moxie de dışarıda bir yerlerdeydi. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 152.